Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım. Bahar da hoş geldi.
Eyvallah. Şimdi hocam biraz tasavvuf psikolojisinde tasavvuf ve dini tarafı ağır olan konulara geldik. Şöyle hocam, yani konumuz emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülüğü alıkoymak. Şimdi hocam psikologların pek sanki böyle bir vazifesi yok. Yani değil mi?
Sonuçta onun mesleki bir kariyer, bir çerçevesi var. Yani sadece kendisine gelen danışanlara belirli çerçevede, sadece başvuru problemi çerçevesinde bir yönlendirme yapabilir. Zaten ahlak dediğimiz olay psikoterapinin bir parçası değil ama tasavvufun bir parçası. Dolayısıyla tasavvuf o ahlak olmazsa olmaz. Hatta bazı sufiler ahlakı senden yüksek olan tasavvufta da senden yüksektir diye.
Evet, tasavvuf güzel ahlaktır şeklinde tarif edenler
tasavvuf,
de var.
Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır.
Şimdi hocam şunu demek istiyorum, yani siz bir Müslüman psikologsunuz, adam geldi size işte şöyle şöyle kötülükler yapıyorum ama içim rahat değil, beni rahatlat, bana terapi yap da iç sıkıntısı gitsin içimden şeklinde sizden terapi istiyor. Belki hocam bunu Raşit Skinner diye mühtedi bir Müslüman bir İngiliz kardeşimiz, abimiz, hocam İngiltere'de gayrimüslimlere İslam psikolojisi yapıyor, çok ilginç bir zat. Diyor ki mesela birisi diyelim ki aldatıyor eşini, terapiye gelmiş. Ya kardeş diyor, sen böyle yapma diyor. Bu senin diyor insani bütünlüğüne zarar verir. Doğana aykırıdır, fıtratına aykırıdır. Böyle yaparsan ileri vadede şöyle şöyle fiziki, maddi, manevi zarar görürsün diye üstü kapalı. Yani bir gayrimüslimi dahi haram işlemesine engel olmaya çalışıyor. Çünkü hocam biliyorsun İslam'daki haramlar insana zararlı şeylerdir.
Evet.
Diyelim ki hocam adam gelmiş, hatta gerçi bunun terapisi yasak şu anda biliyorsunuz. Yani homoseksüellik falan. Onlar da elinden geldikçe engel olmaya çalışıyor. Hani bizim tabii sufi olarak böyle bir vazifemiz de var değil mi hocam?
Tabii tasavvufun misyonu o anlamda psikolojiyle, psikoterapiyle karşılaştırılacak durumda değil. Çünkü ahlak adeta tasavvufun merkezinde yer alıyor. Tasavvuf bir açıdan böyle bakırın altın olma hikayesi gibi bir simya ama ruhsal bir simya. Kalbini evet. Alıp dönüştürüyor, yüceltiyor. O nedenle çağımızda mesela psikoterapilerle ilgili tartışma konularından bir tanesi odur. Ahlakı ne kadar dahil edebilirsiniz? Çünkü ettiğinizde hocam şöyle bir problem doğuyor. O zaman bilimin sınırlarını değiştirmeniz gerekiyor. Etmediğinizde bu defa diyelim ki mesela bu sadece psikoterapi değil hocam. Teknoloji konusunda ahlak hesaba katılmalı mı, katılmamalı mı?
Eyvallah.
Katmadığınızda mesela bu durumda çevre felaketlerine yol açıyorsunuz. Niye? Sadece belirli bir üretime odaklanıyorsunuz ama o esnada çevreye verdiğiniz zararı hesaba katmıyorsunuz yani.
Geçen bir doktor arkadaştan duymuştum. Çok iyi bir doktor. Ama hastane anlaşmasını feshediyor. Diyorlar ki sen bize para kazandırmıyorsun. Adamı görüyorsun, hastanı tedavi ediyorsun. Yani buna lüzumsuz yere, gereksiz yere birçok film. Yanlış anlaşılmasın buradan, aman ha sakın. Hani bazen oluyor değil mi özellerde böyle? Gereksiz yere yani filmler, tahliller falan olabiliyor. Demişler yani bunu yapan belki binde birdir de ama oluyor maalesef.
Evet.
Sen demişler her gördüğünü hiç filmsiz, tahlilsiz terapi ediyorsun, tedavi ediyorsun. Benim de burada hocam çocuk doktorum var, Allah razı olsun kendisinden. Şimdi çocuklar sadece para meselesi değil. Bir kere kan verdi mi bir daha da hastaneye gitmek istemiyor.
Evet.
Ve bu doktorumuz asgari şekilde hem devlette hem özelde çalıştı. Devlette ve özeldeyken de ancak çok lazımsa tahlile gönderir. Öteki türlü şöyle oluyor hocam, çocuğu götürüyorsunuz, kan istiyorlar, bilmem bir şey, grafik istiyorlar, ciğer grafiği. Çocuk bu sefer hem hasta oluyor hem de bir daha hastaneye duyar duymaz başlıyor çığlığı, basıyor çığlığı.
Evet, ben onun için mesela doktor arkadaşlar bir şey dediği zaman diyorum ki, ya olasılık diyor, tamam mı? %100 şu kadar olasılık. Bunun için işte şunu yapmak lazım. Peki diyorum, sen kendin için yapar mısın? Yok diyor, ben o kadar küçük olasılığı hesaba katmam. Niye? O kadar küçük olasılığı hesaba katarsam hayatımı sürdüremem ki diyor. Burası mesela işte tıpta o sadece ticari ekonomik kaygıyla yapılan testlerden ve işlemlerden insanı uzaklaştırıyor. Yoksa bu işin şeyi yok yani.
Ahlak dediniz ya, yani tıpta da ahlak lazım.
Evet.
Mühendissiniz, tamircisiniz mesela, ufacık bir parça yani değişebilir veya tamir edilebilir, edilmez deyip yüz misli parça aldırıyorsunuz mesela müşterinize. Çünkü daha çok kar var parça aldırmakta. Müşteri evet. bilmiyor ki o parça tamir olur mu olmaz mı, size güvenmiş.
Evet. Mesela sezeryanın yaygınlaşma nedenlerinden bir tanesi hocam şey görülüyor. O kar motivasyonu görülüyor. Niye? Normal doğumda kazanacak olduğu parayla sezeryanla kazanacak olduğu para arasında hastanede fark var. Ha şunu anlarsın, elbette sezeryanla doğması gereken çocuk vardır. Anne ve çocuğun sağlığını riske soktuğu durumlar gibi yani. Yalnız ama genellikle bunu teşvik ettiğinizde ne oluyor? Şey de kötü oluyor. Sonuçta o doğum süreci tam yaşanmadığı için ondan kaynaklı sorunlar var. Daha önce bahsettiğimiz yani. O ayrı bir fasıl ama insana gereksiz yere bir kesik atıyorsunuz hocam bir de yani. İnsanın vücut bütünlüğünü zaruret dışında bozmamak gerekiyor, o Allah vergisi bütünlüğünü.
Hocam bir de şu var tabii, tıpta, matematikte, mühendislikte ahlak olmakla beraber neticede aklın yolu birdir deriz. Ama hocam tabii iş psikolojiye geldiğinde burada din daha çok devreye giriyor. Çünkü hocam bir şeyi haram mı helal mı, doğru mu yanlış mı, bunu din söylemezse, diyelim ki zina suçu. Yani bugün batıda bu normal. Ne var yani?
Yasal olarak da
kimse
bir kısıtlaması
kimse zarar vermiyor. Ama hocam bir dindar psikolog yani kendi danışana neyi yapıyorsun devam et. Kimse yakalanmadığın sürece gün et deme hakkı yok.
İşte orada şey bir arkasında şey var hocam. Diploması var. O diplomanın çizdiği bir yasal çerçeve var. Bir o çerçevede söyleyecekleri vardır. Hani bir de hocam röportajlarda şey denir yani, yazılmamak kaydıyla diye bir şey söylenir yani. Orada da
off the record.
Orada da psikoterapist, hani psikoterapi çerçevesinin dışında insani olarak ben sana aynı zamanda şunları söylerim
demesi lazım.
Demesi yerinde olur. Yoksa
çünkü hocam şöyle söylüyor İmam Gazali Hazretleri Kimya Saadet'te, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayetine göre kötülüğü önlemeye gücü yettiği halde ona mani olmayan insanlara Allah Celle Celaluhu umumi bela ve azap verir. Şimdi hocam siz psikologsunuz. Yani bizim şeyimiz psikoloji yani. Evet. Doktorluk, mühendislik ayrı bir şey. Yani hastanın sizin lafınızı dinleyecek. Deseniz kardeşim bunu yapma, bu yanlıştır. Dinen, ahlaken. Yani psikoloji bir tarafa. Tamam, benim vazifem psikoloji terapisi yapmak ama bir de bunun dini boyutu var. Ahlak, bak sen Müslüman bir adamsın, Müslüman bir hanımefendisin. Bu sana uzun vadede zararlıdır. Sakın yapma dese belki sizi dinleyecek şeyi o danışan. Buna engel olmadığınız zaman diyor hocam ileri vadede çok büyük azap ve bela gelir diyor. Hocam bu mesela bu maymun şeysi çıktı ya şu anda.
Çiçek, maymun çiçeği.
Hocam mesela bu homoseksüellikten kaynaklandığı söyleniyor. Belki bazı basın yayın bunu saklıyorlar maalesef.
Olabilir. Yani sonuçta şunu gördük hocam pandemide. Ben kendimce yaşarım deme şansınız yoktur. Dolayısıyla birlikte yaşayabilmek için birlikte katlanmamız gereken şeyler vardır. Şimdi mesela batıda şu yaygın bir şeydir hocam. Bir insanın böyle terörist faaliyet yapma olasılığı varsa kimse bana ne demez. Hemen şikayetinde bulunur. Aslında bu bütün zararlı davranışlar için geçerli bir şeydir yani. Diyelim ki bir yere, bunlar da bir ahlak konusudur. Diyelim ki adam uygunsuz bir yere bakıyorsun hafriyat döküyor. Ya da trafikte uygunsuz başkalarının yaşamını riske atacak şekilde araba kullanıyor. Veya diyelim ki sınavda, okulda kopya çekiyor. Üniversite sınavında ya da KPSS sınavında veya okuldaki sınavda. Bütün bunlar ancak insanların birbirini uyararak, bir toplumsal kontrol mekanizması var sosyolojide. Bunun devrede olması lazım. Yoksa emri bir maruf, yani münker gidip insanların başında polis gibi beklemek değildir. Ama iyiliği onlara söylemek ve yanlış bir şey yaptıkları zaman da uyarmak lazım. Aksi halde ne oluyor hocam? Aksi halde bunlar bir salgın haline geliyor yani.
AIDS gibi, bu maymun çiçeği gibi, her neyse.
Onlar olabilir.
Hatta korona hocam, biliyorsunuz koronanın ilk çıkışında şöyle bir rivayet de vardı. Çin'deki o hayvanların kesilip satıldığı yerler, her türlü hayvanlar,
yabani hayvanlar yeniyor. Evet.
Şimdi Çin'den bize ne?
Yarasadan insana geçtiği şeklinde bir.
Yani Çin'den bana ne kardeşim, istediğin yer diyemiyorsun çünkü onun yediği ve bulaşan hastalık yarın Türkiye'ye vuruyor, İstanbul'u vuruyor. Bütün dünya biliyorsunuz ne kadar kriz yaşadık.
Evet, bedelini ödüyor. O nedenle insanlar o ortak yaşamın gereği olarak hem insanları uyarma hakkı ve yetkisi var, hem de yanlış yaptığı zaman da uyarılma ya da razı olması lazım yani.
Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani uyarıldığımız zaman da kızmamak lazım değil mi?
Evet. Eğer şeyse, doğru bir uyarıysa, ya hakikaten yanlış yapmışım yani. Özür dilerim demesi lazım. İnsanların da şeye ihtiyacı var yani.
Hocam bizim toplumumuzda bu özür dilemek bırak, tam tersine sana kardeşim deyip kavga etmek. Trafikte olabiliyor bazen, başka ortamlarda. Sanki hocam asla hatamızı kabul etmemeye böyle kodlanmışız gibi bir yönelişimiz var.
Evet, bizde genellikle hocam kişiliğimize bir hakaret olarak görülüyor bu. Bu biraz da çocukluktan gelme alışkanlıklar hocam. Anneler mesela çocuğunu yönlendirmek için genellikle mesela artık seni sevmeyeceğim. Tamam mı? Sen kötü bir çocuksun, sen afacansın. Doğrudan kişiliğini yargılayan bir dil kullanıyor. Bizim kültürümüzde bu var. Yani annelerimizin suçu değil, anneler diyor. Sonuçta kültür bunu aşılıyor. Ama dese ki bak, bu davranışı, ben seni seviyorum ama bu davranışı yanlış ve ben buna katlanamıyorum. Bu beni çok üzüyor. Buna çok kızıyorum. Ama davranışla ilgili konuşuyorsunuz. Kişilikle ilgili konuşmuyorsunuz yani. Bu ne oluyor hocam? Bu bize başka zaman bir eleştiri geldiğinde, bir uyarı geldiğinde, annemizin bize saydırmalarında olduğu gibi doğrudan bizim kişiliğimize bir saldırı olarak algılıyoruz onu.
Hocam birkaç kere başıma geldi. Birisi arabayı yanlış yere park ediyor. Yani kaldırımın üzerine çıkmış. Geçen bir ama komşum var. Ben arabayla geliyorum. Tam baktım ki kaldırımın üstünde bir araba park etmiş. Zavallı. Her zaman geçtiği yol DNA'yla. Sıkıntı çekti
çünkü
orada.
Yerde işaret var.
Tabii. Şimdi adama diyorsun, kardeş bu arabayı buraya park etme diyorsun. Vay sen misin bana karışan, hemen böyle saldırganlık. Yani dediğiniz gibi hem engel olmalıyız yani, evet, yanlışa, hem de bizi bir hatırlattığında güzellikle, kibarca yani.
Evet.
Özür dilerim, teşekkür ederim. Allah sana razı olsun kardeşim, bak ben bilmeden ama birinin geçmesine engel olmuşum, farkında değildim. Şeklinde özür dilemek lazım belki.
Kesinlikle. Burada tabii bizim uyarı dilimiz de hakkında da konuşmak lazım hocam. Bazen uyarı dilimiz çok şey oluyor. Çok sert olabiliyor yani. Şimdi bir zaman hızlı trende gidiyorum. Yani hiç durmadan mesaj sesi geliyor. Mesajlaşıyor çünkü. Ya zaten elinde telefon ve mesajlaşıyorsun. Bunun sesi niye açık olsun ki yani? Şimdi mesela düşündüm ve bir uyarıda bulunayım falan. Sonra dedim ki ya, uyarıyı bir şeydi. Ya dedim şu sessiz de olsa ne güzel olurdu. Ne iyilik yapardınız. Bu tarz bir cümle kurdum mesela. Tebessüm etti ve ona göre davrandı mesela. Ama ya lanet senin bu telefon sesini mi zımbırtını mı dinleyeceğiz demek de var yani. Olabildiğince şey bir dil kullanmak, yani muhatabımızın da gönlünü alacak bir dil kullanmak o etkili oluyor. Yoksa ne oluyor hocam? Sen yükseldin ya ona, o da sana yükseliyor. Geri çekilemiyorsun ve olay birdenbire şimdi alevleniyor yani.
Bu her zaman kullandığımız bir ayet-i kerime var. Allah-u Teala git Firavun azdırıyor Musa Aleyhisselam'a. فَقُلَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ona yumuşak konuşun. Ya Firavun, tanrılık iddia eden, Allah'ın en büyük düşmanlarından birisi.
Evet.
Şimdi bu adama bile yumuşak konuşuyorsak, çocuğumuza, eşimize, sokakta gördüğümüz bir kardeşimize, vatandaşımıza, hayda hayda nezaketle konuşmak durumundayız. Hocam biz bazen de yani böyle kendi kendimize bir üstünlük atfedip hata yapanı ezmeye kalkıyoruz. Belki orada sıkıntı yaşıyoruz.
Evet, orası yani, bir de şunu bilmek lazım. Sonuçta biz de hata yapıyoruz. Yani biz başkalarını bu konuda uyarırken kendimizin de hatalı bir insan olduğunu kabul ederek uyarmamız lazım. Hatası olan bir insan. Yoksa ne oluyor hocam? Bir tarafta asimetrik bir ilişki. Yani günahsız bir insan, tamam mı? Günahkar insanlara işte buyur ediyor, tamam mı? Yol gösteriyor, çobanlık yapıyor gibi oluyor yani.
Hocam bu sizin bölgelerde biraz sertlik var sanki ya.
Bizim ne Karadeniz'de dersiniz? Bizim Karadeniz'de tabii yani var.
Bir parça yani hocam.
Yani parçadan da büyük. Mesela Karadeniz kendi içinde bunu kaldırıyor. Mesela Karadeniz'in kendi içinde karışımcılık o kadar sorun olmuyor. Sorun oraya, mesela ben gittiğimde Trabzon hocam, memleketim Allah'a şükür Trabzon, 2-3 günde intibak ediyorum yani. O dile, o sataşmalara falan. Yani onlar bir şeyin, o kültürün bir gereği, ama dışarıdan bir insan geldiğinde onlara ağır gelir yani.
Çünkü hocam biraz hani selamünaleyküm hüküm, kör kadı demiş ya, hani şehrin çok doğru konuşan bir zatı varmış. Kadı efendi merak etmiş. Yarın şu adamı göreyim demiş. Çok düzgün, doğru bir insan. Hep doğru söylüyormuş. Kadı efendi gözünde ufak böyle bir seyrime, şaşılık varmış. Daha herif girer girmez, "Esselamu aleyküm ey kör kadı." Dursun, bu kadar doğruluk da fazla yani.
Evet.
Şimdi her hakikati her yerde bu şekilde söylenmez. Ama hocam neticede söylememiz gerekiyor yani bir şekilde hocam, ama kırmadan, dökmeden,
evet,
kalbine girerek, yolunu bularak. Yoksa evet, diyor hocam, hadiste geçiyor, çok büyük belalar ve musibetler o toplumu sarar diyor hocam.
Öyle. Hocam bizim zamanımızda çocuklara verilen ilaçların çoğunluğu böyle çok şeydi. Acı ilaçlardı yani. Ama mesela ne oldu? Daha sonra onları sanki böyle çikolatalı bir hale getirdiler yani. Şimdi şey yapmak gerekiyor. Yani o önemli olan o insana benimsetmek bunu yani. Yoksa doğruyu o da biliyor belki. Yani orada sadece senin olaya bir şekilde dahil olman ona katkıda bulunacaktır, destek verecektir. Yolunu düzeltmesine katkıda bulunacaktır. Öbür türlü böyle bir yargıç gibi, bir savcı gibi davranmak.
Eyvallah. Şimdi hocam peki yapmazsak ne olur? Diyor ki Peygamber Efendimiz, zulmen adam öldürüldüğü veya dövüldüğü yerde oturmayınız. Çünkü orada bulunup da gücü yettiği halde men etmeyen kimsenin üzerine lanet yağar. Hocam hakikaten bazı iki kişi kavga ediyor. Gerçi bizim Türkler bu konuda çok iyiyiz. Ayırırken çoğu zaman da ayıran zavallı darbe yer, bıçak darbesi yer, kurşun yer icabında ama. hocam yani ya bana ne kardeşim, yesinler birbirini. Kültür hocam bizde yok Allah'a şükür. Hala biz hocam millet olarak iki kişi kavga ederse ayırmaya çalışırız. Hocam bazı yerler hiç asla karışmazlar. Mesela hocam batıda filan sadece polis ararlar, o kadar.
Evet.
Ya birisi birisini öldürecek olsa, dövecek olsa en iyisi polisi arar. Çoğu da hocam görünmezlikten gelir. Hatta bir kısmı da ya bir bakayım nasıl oluyor bu kavga.
Evet.
İyi dövüşüyorlar mı diye böyle seyretmeye kalkar.
Evet. O bakımdan yani bananecilik olmuyor. Yani işte böyle durumlarda insanlar kendisi zararlı bir şey yaptığında, uyarı aldığında işte her koyun kendi bacağından asılır der ya hocam.
Ya.
Doğru. Her koyun kendi bacağından asılıyor ama dokuz köyde o köyün onun kokusundan duramaz yani.
Doğru.
Onun için bananecilik hayatın doğasına aykırı bir şey yani.
Hocam bazı dernekler var değil mi? Mesela işte kötülükler engel olmak için kurulan, ne bileyim çevre kirliliğine engel olmak için kurulan dernekler var. Hocam mesela kötü filmler, bu ahlaksız reklamlar, belki hocam bunlarla alakalı dernekler kurup yani gerçekten hocam ahlaksızlıkla, kötülüklerle yani böyle güzel bir şekilde ama.
Evet.
Mücadele etmek gerekiyor. Yoksa hocam bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? O kötülükler norm oluyor.
Evet.
Yani siz şey duruma düşüyorsunuz. Düzgün insanlar, doğru insanlar şey duruma düşüyor. Yani geri kalmış, çağ dışı.
Mesela diyelim ki hocam toplumsal yaralarımız var. Bunlarla ilgili hakikaten bazı dernekler, mesela diyelim ki Haytap diye bir dernek var. Hayvanlara yapılan, özellikle evcil hayvanlar başta olmak üzere hayvanlara yapılan zulümleri araştırıyorlar. Bunlarla ilgili çözüm yolları konusunda çaba gösteriyorlar. Mesela sizin dediğiniz çok önemli bir nokta. Mesela reklam hocam. Okullarda artık ilkokulda var sanıyorum medya okuryazarlığı. Şimdi mesela reklam dilini insanlar gerçek olarak algılayabiliyor. Bir film izlemiştim. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla düşen bir tane asilzade. Bir şey filmine çıkartıyorlar onu. Diş macunu reklamını filmine çıkartıyorlar onu. Diyorlar ki met edeceksin bunu, çok tadı güzel diyeceksin, çok iyi falan filan. Alıyor kullanmaya başlıyor, film çekiliyor stüdyoda. Berbat, rezil falan. Diyorlar ki ya bu reklam söylemen lazım. Olur mu diyoruz ama ya ben gerçeğe aykırı şey söylemiş olacağım diyor. Şimdi yani aslında düşünün yani yalanın bu kadar kurumsallaşmış biçimi olabilir mi yani?
Orada da hocam biz Müslüman reklamcıysak değil mi? Yalana ve insanların kandırılmasına engel olmak durumundayız.
Evet ve bu konuda da belki de reklam dünyasının yalanları konusunda da kesinlikle bir derneğe ya da bir şeye, bir konsepte ihtiyaç var. Yani şeyin, reklamların dilinin gerçeği çarpıtmaması gerektiği konusunda bir şey olmalı yani, bir etik kurul olması lazım yani.
Hocam burada kısa bir araya girelim de o konuyu biraz daha konuşalım. Çünkü evet, bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz bazen. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, bir şirket çıkıyor, insanları dolandırmak için bazı meşhurlara da iyi para vererek reklam yaptırıyor.
Evet.
Arsa sattırıyor, bilmem şirketler falan filan.
Hani Çiftlik Bank örneğinde olduğu gibi isim verelim gibi, yani. Ya da verelim. Kripto paralarla ilgili bir sürü.
Evet. Şimdi diyor ki o meşhur zat, ya ben bilmiyordum. Olmaz, sen madem ki bir yerde bir reklam aracı oldun, çok da iyi sana ücret verdiler. Ya şunu demen lazım kardeşim. Siz bu reklamı bana yaptırıyorsunuz ama siz gerçekten doğru insanlar mısınız? Doğru sözlü insanlar mısınız? Yoksa ben insanların kandırılmasına vesile olmak istemem dememiz lazım hocam.
Kesinlikle. Mesela geçenlerde yapılan bir araştırma var hocam. Kadınlar ve çocukların giyim kuşam konusunda tercihlerinde YouTuber'lar ve influencer'lar, sosyal medyadaki influencer'lar ağırlıklı belirleyici hale gelmiş.
Bunlar çok hocam büyük ücret veriyor firmalar.
Büyük ücretler veriyorlar. Mesela şuna katılırsınız. Yani gerçekten o YouTuber, o influencer o ürünü kullanıyordur ya da beğeniyordur. Bu eyvallah. Ama onun yalan dolan olduğunu bile bile. Mesela bir ara vardı, bayağı ünlü isimlere ceza yağmıştı. Mevzu şuydu hocam. Bir bitkisel takviye ilaç olarak sunuluyordu.
Hiç alakası yok.
Şimdi bitkisel takviye olarak sunarsın, o eyvallah, ama ilaç diye sunduğun zaman o başka bir kategori oluyor yani.
Hatta hocam şu var, ilaç olsa ona da razıyız bir parça.
Ha,
bitki
tabii.
Faydalı.
Evet.
O da değil. Evet. Adam ağaç yapan toplayıp öğütüyor, falanca hastalığı faydası var diyor, hiç alakası yok.
Ve şey, her dede derman diyor. Burada uyarı lazım, aklıma şey geldi hocam. Yahya Efendi ile, Yahya Efendi dergahını dinleyicilerimiz bilirler. Beşiktaş'ta, Ortaköy'de. Adeta şeydir yani, böyle kurtarılmış bir bölgedir yani. O şehrin karmaşası, çatışması arasında oraya bir giriyorsunuz, sanki başka bir yere girmişsiniz. Yani fizikten metafize geçiş gibi bir yer yani. Kanuni ile yakınlığı malum yani. Bir zaman Kanuni şey yazıyor, bir pusula gönderiyor, bir mektup gönderiyor Yahya Efendi'ye, diyor ki, ya bizi bir aydınlat diyor, bu devlet diyor nasıl çöker, ne olur da çöker yani. Ne zaman İzmihlal'e yıkıma uğrar diyor yani. Yahya Efendi kağıdın arkasını çevirmiş, ne me lazım be sultanım demiş.
İlginç bir cevap şimdi.
Şimdi Kanuni önce bozulmuş yani.
Böyle cevap mı olur?
Böyle cevap mı olur? Kalkıp gidiyor ya, abi ne bu yani?
O hocam süt kardeşimler yani. Bildiğime göre. Süt abisi mi acaba?
Öyle Efendi. Bir yakınlıkları vardı ama.
Süt kardeşi ikisi diye biliyorum ben. Biri birinin süt abisi.
Evet. Şey kısmı yani, diyor ki işte yüz yüze görüşmede işte neme lazım? Yani bana ne?
Dediği anda
ama sana ne
biter
değil
diyor.
İşte yani. Bak, bana ne dememiz gereken yerler vardır. Ama eyvallah, bazı yerlerde de bana ne denmez. Şimdi nasıl hoca Nasrettin hocam ünlü bir şeyi vardır. Fıkrası vardır. Adam diyor ki hoca diyor, bir kazan helva gidiyor diyor, tamam mı? Hoca diyor ki bana ne? Diyor senin eve doğru gidiyor, sana ne? Şimdi ben şey diyorum. Yani insanın ruh sağlığını koruması için hocam %50 Nasrettin hocanın bu hikayesinde. Yani bana ne ve sana ne demen gereken yer var. Eyvallah.
Var. Ama bu da şahsi konular daha çok.
Ama bana ne dememen gereken yer var. Hayır, dahil olman gereken bir yer
kul
var.
Kul hakkı,
yani.
Kamu hakkı.
Evet, kesinlikle çok iyi çizdiniz hocam. Kul hakkı ve kamu hakkı olduğu yerde müdahil olması lazım. Şeyi gücü oranında. Yani bu söz ile olur, bazen fiil ile olur yani.
Hocam bunu biraz sonra geleceğiz zaten. Bunu
evet.
Emir bil marufta. Ama hocam en azından sözle dahi hocam hakkı söyleyemezsek, doğruyu söyleyemezsek, öğretmeniz, psikoloğuz, doktoruz.
Evet.
Veya bize baskı yapılır da hocam, o baskıya boyun eğersek. Şirket diyor ki illa bu çürük malı satacaksın. Ya satmam kardeşim. Ben aracı olmam demek lazım. Bu reklamı yap. Yalan var, dolan var. İnsanları kandıracaksınız. Şirketler grup. On binlerce insan soruyor hocam, biliyorsunuz, yazık.
Evet.
Yani emekli parasını kaptıran var arasın, tarlasını satmış. Yani 3-5 kuruş şirketten para kazanacağım diye. Çok böyle hocam şeyler duyuyoruz ya. Acı hikayeler duyuyoruz. O yüzden yani kötülüğe engel olmamız gerekiyor.
Kesinlikle. Yani burada bir tarafta sahtekarlar var ama öbür tarafta da hocam tamahkarlar var. Ya biliyorsun ki piyasada mesela kripto para piyasasında olduğu gibi intihar edenler bile var hocam yani.
Ya.
Niye? Yani başkalarından borç aldığı parayı oraya yatırıyor. Yakınlarının, annesinin, işte gelininin, kardeşinin, teyzesinin vesaire altınlarını alıp orada şey diyor. Kullanıyor. Kullanıyorsun da büyük riske giriyorsun yani. Evet. Şimdi tamam, bir taraf sahtekar, öbür tarafta tamahkar. Ya bu parayı kazanılmaz, sürekli kazanılacak bir para değil. Ya da çift bank örneğinde olduğu gibi yani. Orada batanların ben çoğunu hocam hak etti diye düşünüyorum. Niye? Piyasada böyle bir para kazanmak yokken sen niye çiftlik bankın bunu sana kazandıracağına inanıyorsun ki?
Ama hocam şu oluyor bazen. Çok güzel. Yani adam işte yumurta fabrikasını gösteriyor. Yumurta üretimini gösteriyor. Yani saf insanı da var. Tamam. Tamahkarlara bir şey.
Ha eyvallah da. Tamam. Saf oldukları yüzünden eyvallah. Ona katılırım. Bir kısmı da şey, saf tirikliklerinden, saflık demek istemiyorum. Çünkü saflık iyi bir şeydir hocam. Arı duru katışıksız olmaktır yani.
Hocam,
burada bir saf tiriklik yani.
Birkaç kere başıma geldi. Hocam %100 karlı iş var. Ya diyorum %100 karlı bir işi. Hiç kimse Süleyman Demirel'e teklif etmez. Türkiye'nin çok kadar büyük sermayesi olan.
Değil mi? Gider onu yani.
Hayır, büyük holdingler varken, çok büyük holdingler değil mi? Adam milyarlarca sermayesi var. Adam %10 kazanacağım diye bir sürü yatırım yapıyor. Bir kısım sonra yatırım da tutmuyor mesela değil mi?
Evet.
Fabrikası çalışmıyor. Ya diyorum kim gelir Süleyman Derin'e, hocam şuraya getir yatırım yap %100 kar.
Hmm.
Ben hiç böyle şeylere kulak asmam. Ama şöyle bir durum da var. Gerçekten hocam çok akıllıca bazen şeytan zekayla böyle yapılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Burada bir hadis-i şerif de var hocam. Onu da okuyayım bak şimdi. Yani bana hani ben şimdi kazançtan mahrum kalmayayım dememek lazım. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kötülükten men etmek ömür azaltmaz, rızık da daraltmaz. Şimdi avukatsınız, yanlış bir davayı almazsam aç kalırım. Böyle düşünmemek lazım diyor hadis-i şerifte.
Evet.
Yani bu sizin rızkınızı daraltmaz. Allah size başka yerden kazandırır diyor hocam.
İşte şey, insan ilkeli olmayınca hocam, omurga olmayınca o zaman her şeyden bir şeyin peşinde olursun ama o zaman sen kendini ahlaklı niye sayıyorsun yani? O zaman senin diğerlerinden de farkın var yani.
Hocam siz basın yayındasınız mesela. Benim de bazı matbaacı arkadaşlarım da var. Daha farklı, sizden daha farklı gerçi ama hocam diyor öyle kötü hani toplum sağlığına, ahlakına zararlı şeyler geliyor bize. Onları bassak 10 misli para kazanacağız diyor.
Hmm.
Ama biz basmıyoruz diyor mesela. Ama basmıyoruz dediği halde o şirketlerde aç kalmıyor. Hepsinin yine elhamdülillah yemesi içmesi bindikleri gayet yerinde yani.
Evet yani bir de onun yolunu açtınız diyelim o zaman nedir yaptığınız sonuçta şey yani gayrimeşru bir şey üretmiş oluyorsunuz. O zaman uyuşturucu daha karlı değil
yani,
mi hocam?
Değil mi?
Organ ticareti daha karlı.
Eyvallah.
Mafya olmak daha karlı. Yani ilkesel bakmak gerekiyor. Hayır arkadaş bir yerde dur demek gerekiyor yani. Yani hocam şey bile kapitalizm iken bile kendince bazı kurallar koymaya çalışıyor yani.
Evet. Şimdi hocam bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Bu da çok ilginç. Hocam engel olamadık mesela yani hakikaten. Orada o gücümüz yok. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir kimsenin yanında bir günah işlenir de onu beğenmezse kendisi orada bulunmamış gibi olur. Yani bir yerde kopya çekildi. Öğrencisiniz. Ya böyle
evet.
Şey mi olur? Beğenmediniz. Engel de olamadınız ama. Ortam müsait değildi mesela. Belki size zarar gelecekti engel olsanız. Veya bir yerde işte bir tüccar başka birini aldattı. Engel olmak istedik olamadınız ama kızdınız. Hocam bu da çok önemli. Çünkü razı olduğunuz zaman şu manaya geliyor. İleride bu iş ben de yaparım. Bu duruma düşersem. Yani ben de seni aldatırım manasına.
Evet yani orası hakikaten kritik bir nokta. Gerçekten şey oluyor. İnsan o zaman ahlak karşısında duyarsızlaşmaya başlıyor yani. Ahlak karşısında duyarsızlaştığınızda o zaman dediğiniz gibi yani o zaman siz de yarın onu yapıyorsunuz. Zaten böyle şey oluyor. Aşama aşama oluyor hocam yani.
Önce bir kabul ediş.
Evet.
Razı oluş. Hani zoraki bile olsa mesela.
Evet boyun eğiyor yani işte evet. Gücüm yetmiyor vesaire. Ve sonra tepki içinden de bir tepki vermemeye başlıyor. Sonra ne olacak ki yani.
Sami Efendi Hazretleri'ni hatırlar. Tabii gençlik yıllarında tahmini 1900 işte 35'li yıllar falan.
Mahmut Sami Efendi.
Evet, bir yerde çalışıyormuş. Kereste ticarethanesinde. Telefon, o zaman telefon var tabii. Çok yaygın değil ama telefon gelmiş, birisi patronunu sormuş. Patron demiş ki, yok de demiş. Buyur sen yok de demiş, çekmiş gitmiş. Ya ben senin için yalan söyleyemem, kusura kalma. Hani meşgul diyebilirsin falan da.
Evet.
Şimdi adam patron ya şimdi. İşçisine, çalıştırdığı insana. Bu çok hocam oluyor günümüzde. Yalan söyle diyor. Hayır, evet. Efendim, ben senin için yalan söylemek zorunda değilim. Sen kendi bahaneni kendin uydur. Şimdi müsait değilim de, vaktim yok de. Bir toplantım yani var diye varsa. Niye yani başka bir insanı, yarın o işçi seni kandırdığı zaman da vay be, bu işçi beni kandırdı kızıyorsun. İyi de kardeşim, işçiye yalan söylemeyi patron öğretmiş.
Evet.
Ya bir gün gelir o yılan seni de ısırır yani.
Bir hikaye değil yani hocam. Şimdi çocuk yalan söylüyor bir konuda. Babası da onu şey diyor, pataklıyor. Diyelim ki işte dişi kırılıyor falan, götürüyor doktora. Sakın diyor, babam beni dövdü demek ya. Şimdi.
Yani. Gerçi hocam bu konuda tabii doğruluk maalesef günümüzde hocam azalıyor. Hatta işin ilginç tarafı, kıymetli hocam, bazen diyoruz ki Alman malı iyidir. Ya gayrimüslimlere doğru, dürüst, namuslu olduğunu kabul edip kendi insanımıza, kendi Müslüman halkımıza güvenmemeye başlıyoruz. Bu da çok büyük bir felaket yani. O gayrimüslim, ayrı inancı olmadığı halde işte arabasını sağlam yapıyor, kompütürü sağlam yapıyor, işte doktoru diyelim ki düzgün. Ya o iyi de arkadaş, bu adam ahirete inanmıyor. Bizim ne kadar düzgün olmamız gerekiyor değil mi?
Evet.
Hesap var diyoruz, ahiret var diyoruz. Maalesef bu konuda sanki hocam inandıklarımızla yaşayışımız uyuşmuyor gibi.
Evet, çağımızın zaten en büyük sorunlarından bir tanesi hocam şey, yani ahlak sorunu ve ahlak sorunu artık bir medeniyet krizi haline gelmiş durumda. Mesela diyelim ki Batı dünyasının insan hakları kavramını sadece Batılılar için kullanıp Doğu için, İslam dünyası için insan yok ki hakkı olsun tarzındaki tavırlarına baktığınız zaman, diyelim ki işte popüler örnek Ukraynalı sığınmacılara gösterilen tavır ile Suriyeli sığınmacılara gösterilen tavır arasındaki farklı olduğu gibi yani.
Hocam ben çok üzüldüm. Yani şöyle üzüldüm. Şimdi Ukraynalılar Almanya'ya, Fransa'ya geldiğinde trenlerle pek çok Alman, Fransız koşuyorlar tren yolları, tren garlarına. 3 gün işte 5 kişi misafir edebilirim evimde. 1 ay işte 3 ay evimde boş odam var. Bir aileyi sınırsızca misafir ederim diye pek çok hocam gayrimüslim koştu. Kendi dindaşını ağırladı. Yani biz onlar kadar olamadık. Bu da bana şu ayet-i kerimeyi hatırlattı. Estağfirullah. Entumul a'lâne in kuntum müminin. Eğer inanıyorsanız daha üstünsünüz. Demek ki bizim yani bu güzelliklere, emr bil maruf gibi, nehyanil münker gibi güzelliklere inancımız sarsılmış ki üstün olamıyoruz maalesef. O yüzden yani gerçekten sahip çıkmak lazım ahlakımıza diye düşünüyorum.
Evet. Yani zaten koşul var. İnanıyorsanız yani.
Yani
ama o tabii sahici bir inanç yani.
Sahici.
Bir de Fatiha suresinin tefsirinde bazı müfessirler vurgular ya hocam. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani önce kulluk var, peşinden yardım var
İstemek
yani. Yani biz tersini yapıyoruz.
Gelirse kulluk, belki kulluk yaparız.
Kulluk yaparsa ama pazarlık yani. Şey gibi hocam, duayı böyle yaradanı sınamak için dua eden var. Yaptım mı? Dua yaptım mı? Bakalım ha, ona göre şey diyecek yani, haşa gardını alacak yani. Bir de yani Allah'ın bizden istediğini hocam, böyle bizim Allah'tan istemek gibi bir huyumuz var. Ya Allah, zaten senin sınavının bir parçası o yani. Onun için çaba göstermek, gayret göstermek yani. Allah o bizim çaba ve gayreti göstermeden
Allah bizden bir şey istiyor. Yapacak mı acaba kulum? Biz diyoruz ya Rabbi, sen beni boş ver de ben seni imtihan edeceğim. Senden bir şey istiyor, bak bu yapabilecek misin? Haşa.
Bu şeyi örneği var ya hocam. Hazreti Musa Yahudilerle birlikte işte Kenan iline geliyor. Savaşmaları lazım. Musa'ya diyorlar ki sen git Tanrı'nla birlikte savaş, biz arkadan gelelim yani.
Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Hocam nehi anil bu kötülüğü engel olma konusunda Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif var hocam ki çok dehşet bir hadis-i şerif bu. Yani müminin ne kadar cesur olması gerektiğini. Hocam bazen bir gayrimüslim gidiyor işte Filistin'de mesela, Filistin'de savunurken tankı altında eziliyor mesela. ya diyoruz ne kadar büyük bir adammış be, helal olsun. Hem de gayrimüslim.
Evet.
Veya hocam işte Almanya'da şurada burada duyuyoruz değil mi bazen böyle çok davasında sadık tipler var. Şimdi yok hocam Peygamber Efendimiz. Resul Efendimiz şöyle buyurdu. Ebu Ubeyde el-Cerrah sormuş. Şehitlerin hangisi daha üstün dereceye sahiptir diye sordum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Zalim bir sultana karşı emri bil maruf ve nehyanil münker yaptığı için öldürülen kimsedir. Şimdi hocam bir kötü zalim bir diktatör var. Allah uzak eylesin memleketimizden. Başka İslam ülkelerinden.
Evet.
Adamın astı kestik. Büyük zulüm yapıyor. Size diyorsun ki kralım, padişahım, sayın başkanım bu yaptığınız yanlıştır. Ama biliyorsunuz yani bu adam ben bunu uyarırsam
bir bedeli olacak yani.
Hocam meşhur bir kaya var. Saddam bir gün toplantı yapıyormuş. Oradan birisi öksürmüş. Kim öksürdü demiş sert bir şekilde. Kimsenin cevap yok. Sen mi öksürdün demiş birisine. Adam ses yok. Çekmiş vurmuş. Sen mi öksürdün? Onda ses yok. En son birine sen mi öksürdün? Evet ben öksürdüm deyince yarabbim ki Allah demiş.
Allah.
Şimdi hani biraz komedi karışık. Şimdi yani hocam Müslüman cesur olacak. Yeri geldiğinde hani eğer ölümüyle o millet kurtulacaksa kendi hayatını bile feda edecek diyor Peygamber Efendimiz. Ederse en büyük şehit. Yani etmek zorunda değiliz. Yani kimse yanlış anlaşılmasın buradan. Hayatını tehlike atın demiyoruz da. Ama en büyük şehit. Çünkü şöyle hocam biz sizle 100 kişi bir yerde savaşırken birbirimizden psikolojik destek alıyoruz.
Evet.
Ahbap, eş, dost hepimiz savaşıyoruz beraber. Ama tek başınıza çıkıyorsunuz zalimin karşısına ve arkanızda yanınızda hiç kimse yok. Hocanın hani bu fil hikayesi vardır ya hocam. Teburlenk bir yere Konya'ya bir fil koymuş bunu besleyin demiş. Tabii fil de bütün tarlalar ne var ne yok yediği için. Demiş ki köylüler aman demişler hoca Teburlenk'e git de şu fili alsın başımızdan ne var ne yok her şeyi yiyor bizi aç kalacağız bu gidişle. Demiş ki hoca efendi hoca olur ama demiş beraber söyleyeceğiz bunu. Peşimden gelin beni yalnız bırakmayın. Tamam hocam demişler. Gitmişler Teburlenk'in yanına. Hocam Timur bir biliyorsunuz Ankara'yı falan aldı ya.
Evet. Demek
Konya'ya
evet.
Gelmiş. Ve hikaye neyse.
Köyler... Nasrettin Hoca'yla aynı zamanda yaşamamış ama millet o yolla şey etmiş cevap vermiş yani.
Şimdi köylüler kaçmışlar. Timurlenk'ten zarar gelir bize kızar. Vay siz misiniz benim file laf eden diye bizi asar keser diye. Hoca arkasına bir bakmış. Bir Allah'ın kulu kalmamış. Demiş buyur hoca ne istiyorsun? Sert sert sorunca. Efendim demiş bizim köye bir fil verdiniz. Zavallı akşam sabah böyle üzüntüden yalnızlıktan işte inliyor. Bir fil daha verin de demiş. Yalnızlık çekmesin.
Filler zalim... hocam çok sosyal hayvanlardır yani.
Eyvallah.
Yani yalnızlığı kaldıramaz onlar yani.
Şimdi tabii yani bir zalim yani Timurlenk zalim demek için söylemiyorum da gerçekten böyle zalim bir adamın karşısında hakkı söylemek hocam çok ciddi bir bedel istiyor.
Önemli. Hocam Osmanlı Nuri Topbaş Üstad'ın İmandan İhsana Tasavvuf kitabında İbrahim Destükü Hazretleri'nden bir söz aktarıyor. Bugünlerde çok ihtiyaç var. Sen dediğinize bugün düşünüyor. Cesur olmalısın. Gölgesinden bile ürken korkaklardan olmamalısın. Yani cesaret aşısı çok önemli bir şey hocam. Çocukken anneler hocam bizde korkutma eğiliminde oluyor çocuğu. Şey anlamıyla korkutma. Cesaretsizleştiriyor. Mesela koşma düşersin, yapma beceremezsin.
Ticarete atılma iflas edersin.
Şimdi daha böyle küçük ya bir yavruyken böyle yaptığında bu iyi olmuyor. Ya, halbuki yapabileceğine inandırmak gerekiyor. Cesaretlendirmek gerekiyor. Yapsın bazen yanlış da yapsın yani. Elbette yanlış yapacak. Biraz düşüp kalkacak, biraz dizini kolunu incitecek yani.
Eyvallah hocam. O zaman hocam bugün programı vaktimiz doldu. Şöyle bitirelim. Korkak olma, cesur ol.
Evet.
Diye bitirelim hocam ve size de çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.